Ayrım 12.
Sizin hedefiniz Türkiye'den Amerika'ya ihracatı artırmak. Burada Amerika'nın faydası nedir? Biz gayet güzel Türk malları alacağız. Bizim avantajımız var burada. En büyük avantajı ihracat için ithalat yapmanız lazım. Bu yol tek yol değil. Gidiş dönüş yolu değil. Siz bizden telekomünikasyon, enerji sektörü ekipmanları alacaksınız. Şu anda bunlar en büyük iki sektör. Biraz paranız varsa bunlara yatırım yapın. 2-3 sene sonra bu sektörler patlayacak. Video, konferans, internet sayfaları, uydu sistemleri, cep telefonları müthiş olacak. Siz Türkiye'nin mal zengini olduğunu söylüyorsunuz. Gözlemlerinizi anlatır mısınız? Her şehirde bir mal buluyorum. Erzurum'da oltu taşı var, Siirt'te battaniye, Van'da otlu peynir var, Denizli'de buldam kumaşı, bornoz var, Kayseri'de mobilya var. Eğer Polonya'ya, Meksika'ya, Çek Cumhuriyeti'ne giderseniz böyle ürünler göremezsiniz. Orada orijinal bir şey yok. Peki teknolojiniz nasıl? Sektöre bağlı. Kumaş ve dokuma güzel. En kötü çorap teknolojisi. Artık çorapta bilgisayarlaşma oldu. Onun için Amerika'da Türk çorapları çok pahalı geliyor. Fermuar teknolojisi düşük. Onun için fermuarları Tayvan'dan alıyoruz. Beyaz eşya çok iyi. Beko, Arçelik, Vestel çok güzel mallar yapıyorlar. Ayakkabıda orta derecede teknoloji var. Teknoloji var, eğitim yok. Teknik bilmiyorlar. Mal var, para var, beyin var, teknik yok. Pazarlama tekniği, İngilizce yazışma, pazar bilgisi yok. Ama ben çalışıyorum, onlara öğreteceğim. Siz sürekli değişik şehirlere gidip konferanslar veriyorsunuz. Mesela Siirt'e gidiyorsunuz, battaniyenin satılabileceğini söylüyorsunuz. Peki satan oluyor mu? Birkaç tane şirket Amerika'ya satmaya başladı. Mağazalara veriyorlar fakat dikkat çekmiyor. Maalesef az gönderiliyor. Elde dokunduğu için yeterince bulunmuyor. Kaç tane satıyor bilmiyorum ama bol bol satıyor. Hatta çok güzel arabası var. Demek ki iyi satıyor. Türk iş adamları ne göndereceğini bilmiyor. Bazen hata yapıyorlar. İngilizce isimler koyuyorlar. Bütün bu söyledikleriniz hep küçük işletmeler için. Büyük işletmeler için de söyleyecekleriniz var mı? Otomobil yedek parçaları çok mühim. Giyim eşyasına ihtiyaç çok. Gıda. Hangi gıdalar? Ambalajlı sebze, çay, peynir. Biz Amerika'da çok peynir yiyoruz. Otlu peynir, dil peyniri, tulum peyniri. Yeter ki ambalajlı olsun. Güzel etiket koyun. Biz Türk peynirini çok seviyoruz. Şu anda en büyük imkan beyaz eşyada. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, bilgisayar. İkincisi de otomobil yedek parçaları. Üçüncüsü ise deri. Şu anda en büyük kriz deride. Gitmiyorlar, ne yapayım? Sabaha kadar konuşuyorum. Uzak diyorlar. Uzak değil kardeşim. Uçakla 9 saat, New York, gemiyle 10 gün. Peki fiyat konusunda rekabet edebilir mi Türk dericileri? Çin derisinden pahalı ama İtalyan derilerinden ucuzsunuz. Amerika'da ucuz mal isteyenler var, pahalı isteyenler var. İtalyan deriler çok pahalı. Onun için kaliteli malı Türkiye'den daha ucuza alıyorlar. Ayakkabıda rekabet etmek zor galiba. Spor ayakkabıda Çin daha ucuz ama deri ayakkabı satar. Ev tekstilinde Amerika'da ne gibi imkanlar var? Oo çok. Her şey inşaat sektörüne bağlı. İnşaat sektörü Amerika'da çok hızlı. Lokomotif sektör. Ev yapınca çimento alıyor, perde, mobilya alıyor, beyaz eşya, elektronik eşya alıyor. Her şey alıyor. Aslında Amerika'da ekonomi güzel. Peki Amerika'ya ihracat yapacak şirketler gross marketlere mi yoksa butiklere mi mal satmalı? Her ikisine de. Amerika'da küçük dükkanlar bazen büyük dükkanlardan çok satıyor. Problem şurada. Müşteri bulmak kolay ama hangi müşteriye hitap edeceğiniz önemli. Türk iş adamlarının hangi konularda tereddütleri var? Müşteri var mı? Mal satabilecek miyim? Paramı alabilecek miyim? Mal yetiştirebilecek miyim? Hepsi kolay. Zor olan malın bir kalifikasyon numarası olacak. Bu numara faturada, gümrük kayıtlarında belirtilecek. Sakın yanlış yazılmasın. Bazen paket problem. Birinci problem bu. İkincisi Amerika'daki prosedürlere uymak gerekli. Bazen fatura eksik, bazen etiket eksik, yanlış. İngilizce yazılmamış. Mesela Made in Türkiye yazılıyor. Bu İngilizce değil, doğrusu Made in Türkiye. Yanlış olunca %10 ceza görebiliyorsunuz. Amerikalı iş adamları neyi merak ediyorlar? Giyim, deri, otomobil, yedek parçaları ve etnik eşyaları soruyorlar. Puf'u biliyor musunuz? Yuvarlak deri yastık, içine pamuk veya başka bir şey koyuyorsunuz. Ayaklarınızın altına koyuyorsunuz. Ben Amerika'da söyledim, Türkiye'de çok güzel puf var dedim. O da yazmış. Çok faks geldi bu konuda. Peki turizmi merak etmiyorlar mı? Amerikalılar Türkiye'de ne var ne yok pek meraklı değil. Amerika ile iş yapmanın sırrı nedir? Birkaç tane nokta var. Birincisi Amerika ile 7 saat fark var. Amerika'da ofisiniz varsa problem yok. Sabah telefon attınız, Amerika'da daha gecedir. İkinci problem İngilizce. İyi İngilizce bilen varsa işler daha rahat olur. Bizim için satış mektupları çok önemli. Doğru ve hatasız olması lazım. Yani yanlış kelimeler olmamalı. Güzel battaniyeleriniz var ama mektup güzel değil. O zaman battaniyeler konusunda şüphe ederler. Biliyorsunuz pazarlama stratejileri değişti. Bulduğunuz adreslere kalın broşürler gönderiyorsunuz. Şu anda bir sayfa veya en fazla iki sayfa broşür göndermelisiniz. Bir satış mektubu ekleyeceksiniz. Satış mektubu 3 paragraf olacak. Daha çok bilgi ve sipariş vermek için web sayfamıza bakabilirsiniz. Meramınızı anlatmak ve ikna etmek için 12 saniyeniz var. Mektuptaki yazı 12 saniyeyi geçmemeli. 12 saniyeden sonra mektup benim ilgimi çekmiyorsa çöpe gider. Ben iş adamıyım, çok işim var. 50 sayfa broşürü okumam. ISO 9000 veya çevre standardı gibi standartlar konusuna Amerikalılar nasıl bakıyor? Biz onlara pek bakmıyoruz. Avrupalılar bakıyor o standartlara. Bizim için en önemli nokta kulaktan kulağa yayılan kalitedir. Mağazaların satın alma departmanları herkesi, her malı tanıyorlar. Ama doğal ürünleri tercih ediyorlar. Doğru, Türkiye'den bir şey aldım, çok güzel oldu. Bir ürün aldım, peynir ekmek gibi sattım. Önemli olan budur. Pozitif kulak var, negatif kulak var. Amerika için fiyat o kadar önemli değil. Çünkü Amerika'da para var. Marka önemli değil. Rahat olmak istiyorum. Kumaş güzel, giysi rahatsa marka ve fiyat önemli değil. Nereden geldiği de önemli değil. Bu çalışmaları yürütürken karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Biz Türkiye'yi bilmiyoruz. Siz Müslümansınız ama Arap değilsiniz. Avrupa'dasınız ama Avrupalı değilsiniz. Biz her şeyi belli kalıplara koyuyoruz. Bir adam Kenyalıysa Afrikalıdır. Bir adam Fransızsa o zaman Avrupalıdır. Bir sürü sebep. Siz nesiniz? Sizin hükümetiniz Türkiye'yi tanıtmak için güzel çalışmıyor. CNN'den veya başka şekillerde reklam ve program yapmalı. Türkiye şöyle şöyledir. Türkiye'ye gelin diye tanıtım yapmalı. Gelmeden önce Türkiye'yi nasıl hayal ediyordunuz? 4 sene Arabistan'da çalıştım. Ürdün'e, İsrail'e gittim. Siz biraz onlara benziyorsunuz. Burası 3. dünya. Hala öyle mi düşünüyorsunuz? Evet, özür dilerim ama öyle. Bizim için en büyük şok bu. Ben hayatımda ilk fakir kişiyi Türkiye'de gördüm. Yani insanlar ucuz halk ekmek almak için kuyruğa giriyor. Geldiğimde telefon hattı bağlanmadı. Hat düşüremiyordum. Şimdi cep var. Teknolojiyi yakaladılar. Bir de eğitim sorunu var. Mesela otobüs geliyor, herkes aynı anda binmek istiyor. Amerika'da Türk mutfağı iş yapar mı? Fast food olarak gözleme iş yapar. Biz etnik lokantaları seviyoruz. Çin lokantası gibi, baklava gibi tatlılar bize ağır geliyor. Tatlıyı seviyoruz ama bunlar ağır. Sütlü tatlıları Amerika'ya götürebilirsiniz. Ben Amerika'da Türk lokantası açmayı düşünüyorum. Gözleme yapacağım. Türk yemeklerinde problem yok. En çok sevdiğiniz özelliklerimiz, değerlerimiz nedir? Bursa İskender kebabı, bazen Bursa'ya gidiyorum, İskender kebabı yiyip geri dönüyorum. Bir de yer olacak Van'ı seviyorum. Van çok güzel, çok ülkeye gittim, dünyayı çok gezdim ama Van'ın insanları gibi görmedim. Van harika. İlginç tespitleriniz var mı? Kayseri, Türkiye ve dünya için güzel bir örnek. Eğer çok çalışıyorsanız, güzel yatırım yapıyorsanız, iyi eğitim alıyorsanız başarılı olabilirsiniz. Düşündüm, Van niye o kadar fakir? Kayseri niye zengin? Fark şurada. Çalışkan, yatırım yapıyorlar, yardımlaşma içindeler. Kayseri'de gayet güzel bir dernek var. Kayseri Genç İş Adamları Derneği gibi başarılı bir dernek var. Kayseriler bir şey yapıyor. 2, 3, 4 ayrı şirket kuruyorlar. Tekstil var, mobilya var, turizm şirketi var. Turizm iyi gitmezse inşallah diğerleri iyi gider. Mobilya iyi gitmezse diğerleri gider. Kayseri'ye birkaç sefer gittim. Kayserililer riski paylaşıyorlar. Denizli'de ise hepsi tekstilde, bornozda. Tekstil düşerse ne olacak? Kayserililer en az 4 ayrı sektörde var. Trendleri yakala. İkinci köprüyü yapalım mı? Nail Keçili 1969 senesinde okurken iş hayatına atılan bir reklamcı. Reklamcılıkla tanışması daha başka ortamlarda oluyor. Hasbelkader askerlikte tanıştığı bir Amerikalı'dan duyuyor reklamcılığı. O, mektupla Amerika'daki bir üniversitesinden reklam dersleri alıyor. Üniversiteyi bitirmeye çalışıyordu. Dikkatini çekiyor Keçili'nin. Düşünerek bu mesleğe girmeye karar veriyor. Askerlik sonrası da atılıyor. O esinlenmenin neticesinde arkadaşlarıyla birlikte askerliğin son 8-10 ayı sırasında iki arkadaşıyla yani Cumhur Ertuğrul ve Nail'in baş harflerinden oluşan Gen Ajansı kuruyor. Keçili, Cumhur benim üvey babamın ortağı ve genel müdürü olduğu dönemde diğer ortağı Nihat Atlı Bey'in damadıydı. Dolayısıyla biz iki ortak çocuğuyduk. Ertuğrul da onun akademiden arkadaşıydı. Kuvvetli bir grafiker kardeşimizdir şeklinde anlatıyor ortaklarını. Keçililer köklü bir imparatorluk ailesiydi. Benim ailemde baba tarafının politikada çok büyük ağırlığı olmuştur. Benim dedem Nail Bey, İttihat ve Terakki'nin üç aslanından bir tanesidir. İttihat Terakkici. Amcam Yeni Bahçeli Şükrü Bey. O da hükümet için büyük faaliyetlerde bulunmuş ünlü bir asker. Biz Sarı Keçili aşiretinin mensuplarıyız. Kütahya'ya yerleşmişiz. Ailemizin baba tarafı orada oluşmuş. Babaannem Trabzonlu. O da orada Kakıcı ailesinin mensubu. Onlar da aşiret. İki aşiret çocuklarını evlendirmişler. İstanbul'da diyalog kuruluyor. Anne tarafım saraylı. Osmanlı'dan geliyor. Bana sorarsanız politikayla bu kadar yakınlık nereden, siyasi tanıtımın içine nasıl girdiniz derseniz tamamen genlerle ilgili bir şey. Babam Demokrat Partiliydi. Uzun yıllar siyasetin içinde bulunmuş. Nadir Nail Keçili. Daha komik bir şey söyleyeceğim. Büyük babam yani annemin babası da Halk Partisi'nin kurucularından gazeteci ve yazar Nasuhi Baydar. Reklamcılığın sosyal tepkileri anlamada önemli bir sektör olduğunu düşünmüşümdür hep. Nail Keçili de bu sektörün önemli bir noktasındaydı. Toplumun nabzını tutmada ve karar mekanizmalarını yönlendirmede önemli etkileri oldu. Bunlardan biri de rahmetli Turgut Özal'la ilgiliydi. Şöyle anlatıyor bir anısını. Sayın Özal'la uzun dönem birlikte çalıştık. Beni bir gün Harbiye Ordu evine çağırdı. Orada kalıyormuş. Öğleden sonra 2-2.30'tu. Sana bir şey soracağım dedi. Eliyle göstererek buraya bir köprü yaparsak dedi. İkinci köprüden bahsediyor. Veya Sarayburnu'na bir tüp geçit yaparsak dedi. Hangisini bu toplum destekler? Medya nasıl değerlendirir? Ben Özal'ın bir tanıtım danışmanıydım. Kendisiyle bu basit sualini 2-3 saat tartıştık. Sonunda bana şunu söyledi. Şu anda ikisini de yapmamak benim kanaatimce doğru olmayacak dedi. Kafasındaki muhteşem bir yatırım projesiydi. Erteleyebildi. Nasıl bir tepkiden çekindiğini ise Keçili şöyle anlatıyor. Tamamen toplumun içinde bulunduğu görüşü sordu. Benim o günkü görüşüme göre Türkiye o dönemde kemer sıkması lazım gelen bir dönem içindeydi. Sıkıntılı bir dönem yaşıyorduk. Seçimler yaklaşmış, ne olacağı belli değildi. Turgut Özal, lafını esirgemeyen bir liderdi. Gündeme bundan önce getireceğiniz şu meseleler var. İsterseniz bunu gündeme getirmeyi biraz erteleyin dedim. Şimdi üçüncü köprü yapılacak. Bakın, bakan üçüncü köprüyü sonuna kadar gizlilik içinde götürüyor. Neyi kimden gizliyorsunuz? Gizlediğiniz meselenin altında yatan nedir? Kamuoyunun göstereceği tepki midir? İstanbul'un üçüncü köprüye ihtiyacı varsa, zamanı müsaitse tabii ki yapacaksınız. Mutluluk hikayesi. Yönetim anlayışı ve stratejisi sermaye ve emekten önemli hale gelince profesyoneller ve uzmanlar öne çıktı. Şirketlerin %90'dan çoğunun aile şirketi olarak kurulduğu düşünülecek olursa Aile fertlerinin durumu da sorgulanır hale geldi. Şirketler bir taraftan rekabetlerini koruyacaklar, verimli çalışacaklar, insan kaynaklarına önem verecekler, yöneticileriyle uyumlu olacaklar, yeni nesli hayata hazırlayacaklar ve en önemlisi de vizyonlarını kaybetmeyecekler. Alarko Holding'in ikinci nesli iş başında. Mart 2003 itibariyle Üzeyir Garih'in oğlu İzzet Garih ile İshak Alaton'un oğlu Vedat Alaton denetiminde artık grup. İki ailenin kızları Dalia ile Leyla da epey zamandır yönetim kurulunda temsil ediliyorlar. Başarılı bir grupta bahsettiğimiz sistemin nasıl yürüdüğünü ve dünyadaki trendleri sorguladım. İzzet Garih ile yaptığım görüşmede grubun karar mekanizmalarına ve stratejilerine göz attım. İnsan mutluysa grup mutludur. O yüzden İzzet Garih'in mutluluk hikayesi ile başladım. Dengede duran bir çubuk düşünün. İki tarafı eşit. Çubuğun bu tarafındakiler dominant, agresif iş adamlarıdır. Aile hayatları nispeten az, arkadaşlıkları menfaate dayalıdır. Aşırı dakiktirler para konularında. Çubuğun öteki ucunda da aşırı sosyaller vardır. Aşırı derken eğlenceye düşkün demek istemiyorum. Herkesle ilgilenen, öğle yemeğine çıkan, her davete katılan, çocuklarına aşırı vakit ayırır, ailesine cevap verir. Fakat evine fazla tuz getiremiyor, eğer miras yedi değilse. Miras yedi ise statü farklıdır, bu da işin öteki ekstremi. Çubuğun orta noktasında yer alan insan mutludur. Başarı kelimesini sevmiyorum, bu dünya bana mı kalacak? 10 milyon dolar da kazansa, 10 milyar dolar da kazansa sonunda kimseye bir şey kalmıyor. İnsan vizyonu ona göre belirlemeli. New York'ta seminerde konuşmacı sordu. Size 10 milyar dolar veriyorum. Çocuğunuza da 100 milyon dolar veriyorum. Güvendiğiniz birine de 50 milyon dolar veriyorum. Güvendiğiniz kişi çocuğunuza bakacak. Varsayayım olarak da çocuğunuz uzun yıllar yaşayacak. İyi okullarda okuyacak, iyi bir evlilik yapacak. Bunlar garanti ediliyor. Diyelim ki çocuğunuz 100 yaşına kadar sıhhatli ve iyi bir şekilde yaşayacak. Fakat soru şu, çocuğunuzu bir daha kesinlikle görmeyeceksiniz. Kabul eder misiniz? Hayır. Bunu 10 bin kişiden ancak biri kabul ediyor. Bunların hepsi iş adamı. 9999 kişi reddediyor. Soru şöyle olsaydı, sonuç farklı olurdu. 10 milyar doları vereceğim, çocuğunuza bakacağım. 10 binde 10 bin evet. Olayın komplike boyutları var. Diyelim ki bir çalışmanımızın yılda Alarko'dan aldığı para 100 birim. Dışarıdan biri gelse, en kralı gelse, al arkadaş ben sana 120 vereceğim dese gitmez. Niye gitmez? Beni sevdiği veya şirketi sevdiği için değil. Burada başka faktörler var. Savaşta birinin ayağı çamura battığı zaman sen onu kaldırmışsın. Beraber ağlamış, sıkıntıyı paylaşmışsın. Bunların parasal izahı yok. Giden adamlara bakıyoruz. Gidenin beraberinde götüreceği bir şey yok. Ekolün içinden söküp alamıyorlar. Eğer babanız Üzeyir Garih ise ondan daha belirgin olmak için üstün yetenekleriniz olması gerekiyor. Ancak o fark edilmek sevdası ve iddiasında değil. O yüzden rahmetli Üzeyir Garih ile kıyaslama hatasına düşmeyeceğiz. Ama o yapı içindeki yetişmesi ve karar mekanizmaları ilginç bir vaka olacaktır. Küçüklüğünde babası elinden tutar, alışverişe götürürdü İzzet'i. Markette, vitrinde ürünlere ve etiketlere bakarak fiyatlar ve ürünler konusunda kendini sınava tabi tutardı. Gözlem ve araştırma yeteneğini ilk böyle kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken basket takımındaydı. İTÜ, babasının da mezun olduğu okuldu. Takım olmayı ve yönetmeyi basket kaptanlığı sırasında öğrendi. İyi bir koçu vardı. İşte koçundan kalan bir ders. 16 yaşındaydı. Beşiktaş'la yarı final maçı oynanıyordu. İlk yarıda 16 sayı ile İTÜ öndeydi. Devre arasında koç sayıdan memnun görünmüyordu. Uzun uzun fırça çekti. Oyunculardan biri dayanamadı. Ya abi, niye bize sert çıkıyorsun? Baksana, yeniyoruz. Koç, hiç önemli değil. Karşı takım iyi oynamadığı için siz öndesiniz. Skorboard önemli değil ki. Sen işini yapmıyorsun. İstersen 50 sayı önde ol dedi. İzzet Garih o gün tam anlamadığı bu felsefeyi iş dünyasında hazmetti. Hayata, işlere, sonuçlara basket maçı yorumu getirdi. Skorboard'da kar tabelası, ne kadar kar verileceği skorboard'da. Buna göre baskette iki çeşit takım vardır. Birinci tür takım skorboard'da hipnotize olarak oynar, bu takım maçı kazanamaz. Maça olan konsantrasyonu, input önemlidir. Input'unu iyi verdiğin zaman output, scoreboard oluyor ve output'un aleyhine gelişiyor. Yani maça konsantre ol, sonuca konsantre ol, topa, oyuncuya konsantre ol. Hakemin düdüğüne, oyundaki taktiklere konsantre ol. Ara sıra scoreboard'a bak. Maçı iyi oynasan da kaybedebilirsin. Ama maçı iyi oynadığın zaman kaybetme şansın azdır. Basket takımı felsefesini iş dünyasına gelince daha iyi tahlil etmeye başlıyor Garih. Öyle ki karlılıkta iyi geçen dönemler sonucunda şımarmaların olabileceğini, hatta iyi götürdük anlayışının ekip üyelerinin bazılarına yerleşebileceğini vurguluyor. Kâra hipnotize olunduğunda işlerin ters gidebilir. Kâr, orta ve uzun vadede düşünülmesi gereken bir kavram artık. Basket gibi golfe de meraklı Garih. 15 günde bir zaman ayırıyor bu hobisine. Basket maçlarını ihmal etmemeye çalışıyor. Evinin önündeki küçük potada oğullarına temel kuralları öğretiyor. Mutluluk hikayesini hayatına uygulamak için denge çubuğunu iyi kullanmaya çalışıyor. Spor sadece hobi değil onun bakış açısında. Vücuttaki teri, toksini atmak için ideal bir yöntem spor. Adele stresini atma, zihni boşaltmayı sağlama sporla oluyor. Sportmenlik ruhuyla sağlıklı düşünce arasında bir ilişki olduğu düşüncesinde Garih. Sadece spor değil haliyle. Maçıkın'da endüstri mühendisliği okurken İdris Yamantürk'ün oğlu Müşfik ile çok yakın arkadaşlığı oldu. Ne ilginçtir ki İdris Bey de Üzeyir Bey ile üniversitede arkadaştı. İkisi de varlıklı ailelerine rağmen öğrenciyken çalışmalarını devam ettirdiler. Sorumluluk bilinci hiç eksik olmadı. İşte bu takımın liderlerinden biri olmaya aday İzzet Garih'in takımdaşlığın felsefesi üzerine yaşadıkları ve düşünceleri. Beraber antrenman yapan, beraber galip gelen bir takımda zamanla bir yaşam felsefesi mi oluşuyor? Bu insanlar şirkete alınırken değer ölçümleri çok iyi yapılıyor. Aile yapılarına, fizik ve ruh haletlerine bakılıyor. İşe alınırken bazı kriterler var. Şu üniversite mezunu mu? Bu çok önemli değil. Amerikalılara bakıyoruz. Her MIT'i bitiren, her Harvard'ı bitiren pırlanta gibi çıkmıyor. Benim Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden aldığım arkadaş daha pırlanta çıkabiliyor.